Şizofren, John Katzenbach, 15. ayrım. Ama bize hiç fark etmiyordu. Hala şakalaşıp gülüşüyor, erkek kardeşlerin hep tuttuğu o küçük sırları tutuyordu. Onu hastaneye son götürdükleri gün çocukluğumu onun adına da yaşamam gerektiğini söylemişti. Ona yardım etmeyi o kadar çok istiyordum ki. Anneme kalbimle sağ ciğerimi Billy'ye verebileceğimi söylemiştim. Doktorlar da bana onunkileri takardı. Bir sürede öyle yaşardık ama tabii yapmadılar. Peter'ın sözünü kesmeden dinledim çünkü konuşurken hikayemizi yazmaya başladığım duvara yaklaşmıştı. Ama oraya yazılmış kelimeleri okumuyor, kendi öyküsünü anlatıyordu. Sigaradan bir nefes çekip yavaş yavaş konuşmaya devam etti. Sana Vietnam'da vurulan önce askeri anlatmış mıydım Seabird? Anlatmıştım. Hikayene bunları eklemelisin. Önce askerle küçükken ölen abimle. Bence onlar da aynı hikayeden. Yeğeninle yangını da anlatmak zorundayım sanırım. Başıyla onayladı, bence de. Ama daha anlatma. Sadece önce askeri anlat. O günden en iyi hatırladığım ne biliyor musun? Hava aşırı sıcaktı. Senin, benim New England'da büyümüş, kimsenin bilebileceği bir sıcak değil. Bizim sıcak diyebildiğimiz Ağustos'taki kuru, yakıcı sıcaktır. Limana gider, yüzeriz. Bu iğrenç, hastalıklı bir sıcaktı. Zehirliydi sanki. Tek sıra olmuştuk. Çalılıklarda dolana dolana ilerliyorduk. Güneş ta tepedeydi. Sırtımdaki çantada hayatım boyunca ihtiyacım olacak her eşya ve dünyada çekeceğim her çile vardı sanki. Kötülerin, keskin nişancılarının politikası çok basitti, bilirsin. En öndeki adamı hemen oracıkta vurup devir. Yaralayabiliyorsan yarala. Başına değil bacağına ateş et. Tüfek sesini duyunca sağlık görevlisi dışında herkes siper alır. Sağlık görevlisi de bendim. Sağlık görevlisi yaralının yanına giderdi her defasında. Eğitimde bize hayatımızı boş yere tehlikeye atmamamızı söylerlerdi. Ama biz hep giderdik. Sonra keskin nişancı sağlık görevlisini indirmeye çalışırdı. Çünkü müfrezedeki herkes hayatını ona borçluydu. O yaralanınca herkes ortaya çıkar, yanına gitmeye çalışırdı. Gerçekten çok kullanışlı bir yöntemdi. Tek bir atışla birçok kişiyi öldürme şansın oluyordu. Neyse, o gün önce askeri buldular. Bana seslendiğini duyabiliyordum. Ama müfreze lideri ve diğer askerler beni yerimde tutuyordu. Devrem bitmek üzereydi. Tersi 2 haftadan az kalmıştı. Adamı kurtarmak yerine kanamadan ölmesini dinledik. Sonradan karargaha da olayın böyle sonuçlanması kaçınılmazmış gibi rapor verildi. Ama değildi, beni tutuyorlardı, ben de kurtulmaya çalışıyor, yakınıyor, adamlara yalvarıyordum. Ama o esnada istesem ellerinden kurtulabileceğimi biliyordum. Biraz daha çaba göstersem adamın yanına gidebilirdim. Ama o çabayı, o azıcık fazladan gayreti gösteremiyordum. O yüzden ormanda bir adam ölürken biz birbirimizi kandırdık. Doğru olanı yapmanın ölümle sonuçlanacağı durumlardan biriydi. Gitmedim, kimse beni suçlamadı, hayatta kaldım ve Dorchester'e evime döndüm. Önce asker öldü. Onu o kadar iyi tanımazdım bile. Müfrezeye katılalı 1 ay olmamıştı. Yani arkadaşımın can çekişmesini falan dinlemiş değildim, Seabird. Orada olan rastgele biriydi işte. Bağıramaz hale gelinceye dek bağıra bağıra yardım istedi, sonra öldü, sesi kesildi. Sen ona ulaşsan bile yaşamayabilirmiş. Peter gülümseyerek başını salladı. Ya tabii, ben de kendime bunu telkin ettim. İç çekti. Hayatım boyunca insanların benden yardım istediği ama gitmediğim kabuslar gördüm. Ama itfaiyeci oldum. Tövbe etmenin kolay yolu Seabird. Herkes itfaiyecilere bayılır. Peter yanımda yavaş yavaş söndü. Hatırladığım kadarıyla biz konuşacak fırsat bulana kadar sabahın ortasına gelmiştik. Amherst binasını dolduran gün ışığı, vahşi ölümden kalan yoğun kokuyu buruşturuyordu. Beyaz duvarlar yoğunluktan parlıyordu sanki. Hastalar her zamanki gibi sallana sallana, ayak sürüye sürüye geziniyorlardı. Ama biraz daha temkinliydiler. Dikkatle hareket ediyorlardı çünkü hepimiz şu deli halimizde bile bir şeyler olduğunu ve dahasının da olacağını seziyordum. Etrafa bakınıp kalemimi buldum. Francis, itfaiyeci Peter'la konuşma fırsatını bulana kadar sabahın ortası olmuştu. Kandırıkçı, parlak güneşi çelik parmaklıklı pencerelerden içeri çağlıyor, koridorlarda ışık patlamaları yaratıyor, cinayetin tüm yüzeysel izlerinin temizlendiği zeminden yansıyordu. Ama hastanenin bayat havasında bir ölüm tortusu dolaşıyordu. Hastalar tek başlarına ya da küçük gruplar halinde geziniyor, cinayetin izlerini bıraktığı yerlerden sessizce kaçınıyorlardı. Kimse hemşirenin kanının biriktiği yere basmıyordu. Herkes malzeme dolabından uzak duruyordu. Sanki suç mahalline çok yaklaşma, suçun kötülüğünü onlara da bulaştıracaktı. Sesler kısılmış, konuşmalar boğulmuştu. Hastalar sanki koğuş kiliseye dönmüşçesine yavaş yavaş geziniyorlardı. İçeridekilerin çoğunu esir alan sanrılar bile gerçek ve çok daha korkutucu bir delilikle karşılaşınca yatışıp geri plana çekilmişti sanki. Ancak Peter koridorda bir duvara yaslanmış dosdoğru malzeme odasına bakıyordu. Arada sırada hemşirenin saldırıya ilk uğradığı yerle, yani koridorun ortasındaki telle çevrili hemşire bölmesiyle cesedinin bulunduğu yer arasındaki uzaklığı gözleriyle ölçüyordu. Francis yavaş yavaş onun yanına gitti, ne oldu diye sordu alçak sesle. İtfaiyeci Peter derin düşünüyormuş gibi dudaklarını sımsıkı kapadı. Söylesene Seabird, bu olanlar mantıklı geliyor mu sana? Francis cevap verecekken durakladı, düşündü. Duvara itfaiyecinin yanına yaslanıp aynı yöne bakmaya başladı. Bir an sonra, sanki bir kitabı okumaya sondan başlamışız gibi dedi. Peter gülümseyip başını salladı. Nasıl yani dedi. Şey dedi Francis ağır ağır, her şey ters gidiyor. Aynadaki gibi ters değil de, sanki önceki hikayenin sonunu anlatmışlar ama oraya nasıl gelindiğini anlatmamışlar gibi. Devam et Seabird. Francis'in hayal gücü dün gece gördükleriyle devinirken, genç adam daha önce hiç hissetmemiş olduğu bir enerji hissetti. İçinde seslerin bir onay ve teşvik korosu oluşturduğunu duyabiliyordu. Bazı şeyler beni çok rahatsız ediyor dedi. Bazı şeylere akıl erdiremiyorum. Peter bu bazı şeyleri anlat bakalım dedi. Öncelikle sırık, neden kısa sarıyı öldürmek istesin ki? Kızın kötü olduğunu düşünüyordu. Daha önce yemekhanede ona saldırdı. Evet ama sonra ona iğne yaptılar. Sakinleşmesi gerekirdi. Ama sakinleşmedi. Francis başını iki yana salladı. Bence sakinleşmişti. Tam olarak değil ama sakinleşmişti. Bana o iğneden yaptıklarında vücudumdaki tüm kaslar dilim dilim kesilmiş gibi olmuştu. Göz kapaklarımı aralayıp çevreme bakacak halim kalmamıştı. Sırağa yeterince ilaç vermemiş olsalar da verdikleri kadarı yetmiştir bence. Çünkü kısa sarıyı öldürmek kuvvet gerektirirdi, enerjide. Ayrıca sanırım başka şeylerde. Başka mı? Hedeflemiş olmak gerekirdi dedi Francis. Peter başıyla onaylayarak devam et dedi. Peki sırık yataktan nasıl çıktı? Kapı hep kilitlidir. Madem kapıyı açmayı başardı, anahtarlar nerede? Ayrıca dışarı çıkabildiyse neden kısa sarıyı malzeme odasına götürdü? Yani nasıl yapabildi? Sonra ona neden Francis doğru kelimeyi bulana kadar tereddütte kaldı? Sarkıntılık etti. Sonra da öylece bıraktı. Giysilerine kızın kanı bulaşmıştı. Başlığı şiltesinin altındaydı dedi Peter. Bir polis memurunun hissiz kesinliğiyle. Francis başını salladı. Bunu anlayamıyorum işte, başlığı. Ama neden öldürdüğü bıçağı almadı? Peter sesini alçalttı. Sırık bizi uyandırmaya geldiğinde ne dedi? Yanına bir meleğin geldiğini, onu kucakladığını söyledi. İkisi de sustu. Francis, sırığı rahatsız uykusundan uyandıran meleğin verdiği hissi hayal etmeye çalışıyordu. Uyduruyor sandım, yine hayal görüyor sandım. Ben de dedi Peter, ama artık emin değilim. Yine malzeme odasına bakmaya başladı. Francis de ona katıldı. Ne kadar çok bakarsa o anı o kadar çok yaklaşıyordu. Kısa sarının son anlarını görür gibi oluyordu. Peter bunu fark etmiş olacak ki onun da rengi solmaya başlamıştı. Bunu sırığın yapabileceğine inanmak istemiyorum dedi. Hiç ondan beklenecek şey değildi. En korkunç, en kötü hali dün akşamkiydi. O halde olsa bile ondan beklenecek şey değildi. Sırık daha çok insanları gösterip bağırıp çağırır, gürültü eder. Olayı insan öldürmek değil. Hele suikastçı gibi sessiz, sinsi bir şekilde öldürmek hiç değil. Kötülüğün yok edilmesi gerektiğini söylüyordu. Herkesin önünde bağıra çağıra söyledi bunu. Peter başıyla onayladı ama sesinde inanmazlık vardı. Sence sırık kimseyi öldürebilir mi Seabird? Bilmem ki. Bence bir açıdan doğru şartlar sağlanırsa herkes cinayet işleyebilir. Ama sadece tahminde bulunuyorum. Daha önce hiç katil tanımadım. Peter bu cevap üstüne gülümsedi. Beni tanıyorsun ya dedi. Ama bence başka bir katille daha tanışmamız gerek. Başka katille mi? O melekle dedi Peter. Ertesi gün akşamüstü yapılan grup seansından hemen önce Napolyon Francis'in yanına geldi. Ufak tefek adamcağızda kararsızlığını ve şüphesini belli eden tereddütlü bir hal vardı. Biraz kekeliyordu, kelimeler dilinin ucuna kadar geliyordu ama nasıl tepki göreceğini bilmediği için söylemekten çekiniyordu. Ondaki konuşma bozukluğu pek ilginçti. Tarih anlatmaya başladığı, olaylar adını aldığı ünlü kumandana bağlandığı zaman çok daha açık ve net konuşuyordu. Ancak dinleyici o günün düşünceleriyle 150 yıl önce olmuş olaylar hakkındaki faraziyeleri birbirinden ayırt etmek zorundaydı ki sorunu da bu teşkil ediyordu. Napolyon her zamanki gerginliğiyle "Seabird" dedi. "Ne oldu Nepi?" diye sordu Francis. İkisi de oturma odasının köşesinde duruyorlardı. Esasen pek bir şey yapmıyorlar. Amherst sakinlerinin sık sık yaptığı üzere düşüncelerini sabırla düzene sokuyorlardı. Napolyon bir şey beni çok rahatsız ediyor dedi. Francis, herkesi rahatsız eden bir sürü şey var diye yanıtladı. Napolyon tombul yanaklarını sıvazladı. Bonaparte'ın gelmiş geçmiş en zeki general kabul edildiğini biliyor muydun diye sordu Napolyon. Aynı Büyük İskender, Jules Caesar ya da George Washington gibi. Zekasıyla dünyayı şekillendirmiş insanlardan biri. Evet biliyorum dedi Francis. Ama benim anlamadığım şu, madem her yönden dahi olduğu kabul ediliyor, neden herkes sadece yenilgilerini hatırlıyor? Anlamadım dedi Francis. Yenilgilerini, Moskova, Trafalgar, Waterloo. Bu soruya yanıt verebilir miyim bilmiyorum Nepi diye söze girdi Francis. Napolyon hemen çok rahatsız oluyorum dedi. Yani neden başarısızlıklarımızı anılıyoruz? Neden yenilgiler, geri çekilmeler zaferlerden daha önemli sayılıyor? Sence hap yutturanla bay kötü, grup terapileriyle ve ilaçlarla kaydettiğimiz ilerlemeden hiç bahsediyor mu? Bence etmiyor. Bence iyileştiğimizi ve belki de artık evimize dönmemiz gerektiğinin emarelerinden değil, sadece gerilemelerden, hatalardan ve hala burada kalmamız gerektiğini gösteren ufak tefek işaretlerden bahsediyorlar. Francis başını salladı. Bu mantıklıydı işte. Ama kısa boylu adam kekelemesini ve tereddütlerini bir yana bırakarak sözlerine devam etti. Yani Napolyon zaferleriyle Avrupa haritasını değiştirdi. Bunlar hatırlanmalı. Bazen o kadar sinirleniyorum ki. Francis bunu değiştirebileceğini pek sanmıyorum diyordu ki ufak tefek adam öne eğilerek alçak sesle lafını kesti. Hap yutturanla Bay Kötü'nün bana ve son derece önemli olan tarihi şeylere karşı tutumu beni o kadar kızdırıyor ki dün gece zor uyudum. Bu beyan Francis'in dikkatini çekti. Uyanık mıydın? Biri kapının kilidinde anahtar denerken uyanıktım. Kim olduğunu? Napolyon başını iki yana salladı, kapının açıldığını duydum. Biliyorsun yatağım kapıya yakın. Gözlerimi sımsıkı kapadım. Sonuçta uyuyor olmamız gerekiyor. Birilerinin benim uyumam gerekirken uyumadığımı görüp ilaçlarımı artırmasını istemedim. Uyuyor numarası yaptım. Devam et diye teşvik etti Francis. Napolyon başını arkaya eğip hatırladıklarını gözünde canlandırmaya çalıştı. Birinin yatağımın yanından geçtiğini fark ettim. Birkaç dakika sonra yine geçti ama bu sefer çıkıyordu. Kapının kilitlenme sesini duymayı bekledim ama gelmedi. Biraz sonra gözlerimi azıcık aralayıp baktım. Seninle itfaiyecinin dışarı çıktığımızı gördüm. Geceleri koridora çıkamıyoruz. Yatağımızda mışıl mışıl uyumamız gerekiyor. O yüzden siz yanımdan geçince korktum. Uyumaya çalıştım ama artık sırrının kendi kendine konuştuğunu duyabiliyordum. Bu yüzden polis gelip ışıklar açılıncaya kadar, olup bitmiş o korkunç şeyleri hepimiz görebilinceye kadar uyanık kaldım. Yani o diğer kişiyi göremedim. Göremedim galiba, karanlıktı. Biraz bakmış olabilirim ama. Peki ne gördün? Beyazlar giymiş bir adam, o kadar. İri yarı mıydı? Yüzünü görebildin mi? Napolyon yine başını salladı. Bana herkes iri yarı görünür, Seabird. Bence sen bile irisin. Yüzünü de görmedim. Yatağımın yanından geçtiğinde gözlerimi sımsıkı kapayıp başımı gizledim. Bir tek şey hatırlıyorum ama, sanki havada süzülüyordu, beyazlar içindeydi ve süzülüyordu. Ufak tefek adam derin bir nefes aldı. Moskova'dan geri çekilirken bazı cesetler öylesine kaskatı donmuş ki, derileri gölün üstündeki buzun rengini almış. Aynı anda hem gri hem beyaz hem de şeffaf gibiymiş. Sis gibi. Ben de bunu hatırlıyorum. Francis anlatılanları dikkatle aklına yerleştirdi ve Bay Kötü'nün odaya girip akşamüstü grup seanslarının başlayacağını işaret ettiğini gördü. Ayrıca koca kara ile küçük karanın hasta kalabalığı arasında gezindiğini fark etti. İkisinin de beyaz pantolon ve beyaz hizmetli ceketi giydiğinin ayırdına varınca irkildi. Melekler diye düşündü. Francis grup terapisine giderken kısa bir sohbete daha girdi. Cleo karşısına dikilip o koridordan daha küçük tedavi odalarından birine giden geçidi kapadı. Konuşmadan önce limana yanaşan feribot gibi biraz ileri geri sallandı. Seabird dedi, sence kısa sarıya o şeyleri hakikaten sırık mı yaptı? Francis şüphe ediyormuş gibi hafifçe başını salladı. Sırığın yapacağı işe benzemiyor hiç dedi. Onun elinden gelecek her şeyden çok daha kötü sanki. Cleo derin derin soluk. O kadar kötü bir şey yapacağına inanmıyorum. Gömleğinde kan vardı, hem kısa sarıya sataşmıştı. Nedense kızın kötü olduğunu sanıyordu ve bu onu korkutmuştu. Cleo, korktuğumuzda beklenmedik şeyler yaparız. Herkes yapar. Hatta eminim buradaki çoğu kişi korktuklarında yaptıkları bir şey yüzünden buraya düştü. Cleo başıyla onayladı. Ama bence sırık onlara benzemezdi. Sonra o da başını salladı. Hayır, yanlış söyledim. Herkese benzerdi. Hem hepimiz de farklıyız demek istiyorum. Dışarıda farklıydı ama burada herkesle aynıydı. Olanlar da burada içeride olmayacak kadar dışarı özgü şeyler. Dışarıya mı? Anlasana aptal. Dışarıya, oralara filan. Cleo hastane duvarlarının ötesindeki dünyayı betimlemek istercesine koluyla geniş bir hareket yaptı. Bu Francis'e mantıklı geldi. Azıcık gülümsemeyi başardı. Ne kastettiğini anladım dedi. Cleo öne eğildi. Dün gece kızlar yatakhanesinde de bir şey oldu. Kimseye anlatmadım. Ne oldu? Uyanıktım. Uyuyamamıştım. Oyunun bütün repliklerini içimden tekrarlamayı denedim ama işe yaramadı. Genellikle yarar. Yani düşün bak. Genellikle ikinci perdede Antonius'un konuşmasına geldiğimde gözlerim kapanıverir. Bebek gibi horlamaya başlarım. Tabii bebekler horlar mı bilmiyorum. Çünkü kimse beni bebeklerinin yanına yaklaştırmaz. Sevimsiz kaltaklar. Ama o başka bir hikaye tabii. Demek sen de uyuyamadın. Herkes uyuyordu. Ve 15. ayrımın sonu, sayfa 123, devamı 16. ayrımda.